أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى 30. lem'anın 4. nüktesi Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad ayetinin bir nüktesi ve vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Fert isminin bir cilvesi, Şevvali Şerif'te, Eskişehir Hapishanesi'nde bana göründü. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip, burada muhtasar yedi işaretle, ismi ferdin tecelli-i azam ile gösterdiği tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Birinci işaret. Fert ismi azamı, azami bir tecelli ile kainatın heyet-i mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeye işaret edeceğiz. Birinci sikke, ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki, kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüz'üne hakiki malik olamaz. O sikke de şudur, kainatın mevcudatı, envaları, en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdeti vücut teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olamaz. Bir unsurun dizginini tutan, umum dizginlerini tutamazsa, o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavün, tesanüt, tecavüp, teanuk, pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir. Maşallah. Başta da dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın fert ismi azamının inşallah kainatta nasıl tecelli ettiğini, hangi manayı ihtiva ettiğini, bunu bir insan olarak, bir Müslüman olarak nasıl okumamız gerektiğini bu akşam inşallah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin gözlüğüyle, gözüyle, izahlarıyla beraber mütala edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. Ayetinin bir nüktesi. Ve vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam. Vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam. Şimdi malumunuz fert ismi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesidir. Bu mastar bir isimdir. Birliği gerektiren ne kadar esma-i ilahiye varsa hepsinin kaynağı, mastarı, medarı fert ismidir. Ve üstadımız vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam tabirini de burada kullanıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fert ismi birliği gerektiren ne kadar isim varsa hepsini şemsiyesi altında topluyor. Vahid ismi lügat manasıyla Cenab-ı Hakk'ın birliğini ifade ediyor. Ehad ismi yine Cenab-ı Hakk'ın birliğini ifade ediyor. Fert ismi yine Cenab-ı Hakk'ın birliğini ifade ediyor. Yani Türkçe'ye baktığınız vakit, Türkçe'ye çevirdiğiniz vakit her birisine vereceğiniz mana Allah'ın birliği. Allah'ın birliğini gerektiren ismi. Fakat Arabi kaideler içerisine baktığımız vakit ya da ihtiva ettiği manalara baktığımız vakit bunların birbirlerinden ayrılan nüans farkları var. Fert ismi bir çatı isimdir. Birliği gerektiren bütün isimler bunun altındadır. Vahid ismi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının birliğini ifade ediyor. Ehad ismi Cenab-ı Hakk'ın zatının bir olduğunu ifade eden ismidir. Dolayısıyla hepsi Allah'ın birliğini ifade ediyor ama fert Cenab-ı Hakk'ın bütün birliği gerektiren isimlerinin bir çatı ismi. Vahid ismi ise sıfatlarının birliğini iktiza eden ismi. Ehad ismi ise zatının birliğini ifade ediyor. Kainattaki tecellisi ise yine birbirinden farklı oluyor. Şimdi üstadımız 20. mektupta vahidiyet ve ehadiyet için şöyle güzel bir tabir kullanıyor. Kainatın heyeti mecmuasında, yani vahidiyet nedir? Ehadiyet nedir? Bunlar çok soruluyor. Özellikle Risale-i Nur'u okuyan abilerimizden daha çok bu sorular gelebiliyor. Bunları üstadımız burada izah etmiş 20. mektupta. Kainatın heyeti mecmuasında tamamında tezahür eden haşmeti rububiyet, vahdaniyeti ilahiyeyi ispat edip gösterdiği gibi zihayatların cüz'iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimet-i Rabbaniye dahi ehadiyeti ilahiyeyi ispat edip gösterir. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir, birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ne demek? Kainatın umumuna baktığımız vakit her tarafta bir birlik görünüyor. Bir birlik imzası, mührü görünüyor. Dolayısıyla bütün kainatın bütün çeşitlerini, bütün eserlerini yaratan zatın bir olduğunu bize gösteriyor. Kainatın tamamında kudreti iktiza eden fiiller var. Her tarafta aynı kudret. İlmi gerektiren fiiller var. Her tarafta aynı ilim. İradeyi gerektiren fiiller var. Her tarafta aynı irade. Dolayısıyla bunlar gösteriyor ki her tarafta bu sıfatlarını tecelli ettiren bir tek mevsuf var. Bu da vahid olan Allah'tır. Nevlere baktığımız vakit nevlerin bütün fertlerinin azay esasıyla bir birliği vardır. Mesela insan nevini alalım. İnsan nevinde her birisinde bir kafa var. İki el var. İki ayak var. Kafada iki tane göz var. Gözlerin üzerinde kaşlar var. Burunları var. Özellikleri aynı. Dolayısıyla bütün insan nevini yaratan zatın birliğini gösteriyor. İnsan nevinde bulunan bütün aynı sıfatlar gösteriyor ki bunların halıkı birdir, yektir. Dolayısıyla Allah'ın vahid ismi nevlerde ve kül dediğimiz organizeli şeylerde daha mükemmel manada okunuyor ve görünüyor. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir, birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Üstadımızın ifadesiyle bütün olan şeyler, kül ve külli olan şeyler, bütün kainat, bütün nev, bütün hayvanlar, bütün bitkiler gibi şeylerde aynı sıfatlar okunması gösteriyor ki bütün o gibi şeylerin halıkı bir tek zattır. İşte buradaki teklik, buradaki birlik Cenab-ı Hakk'ın vahid ismine ve vahidiyet tecellisine bakıyor. Güneşi ele alalım. Bütün yeryüzündeki ısının bir tek kaynaktan gelmesi, ışığın bir tek kaynaktan gelmesi, renklerin bir tek kaynaktan gelmesi gayet görünen bir hadisedir, bir hakikattır. Dolayısıyla bütün her taraftaki ısının, ışığın ve yedi rengin sahibinin bir tek güneş olduğunu ne yapıyoruz anlıyoruz. Bu güneşin vahidiyetini, yani geniş manadaki birliğini ifade ediyor. Ehadiyet ise her bir şeyde Halık-ı külli şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Her bir şeyde Halık-ı külli şeyin birçok esması tecelli ediyor demektir. Şimdi ehad ismine bir bakalım. Ehad ismi kelime itibariyle Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğini ifade ediyor. Kainattaki tecellisine baktığımız vakit Allah her bir varlıkta çok çeşitli esmasını tecelli ettirmekle o varlığa hususi bir zatiyet veriyor. Hususi bir şahsiyet veriyor. Her bir varlık kendi mahiyetinde tektir. Mesela hepsine yaprak diyoruz ama her bir yaprağı alıp incelediğimiz vakit her bir yaprağın ayrı bir özellikte, ayrı bir mahiyette olduğunu müşahede edebiliriz. Bütün insanlar bir, vahiyet itibariyle, sıfatlar itibariyle, azay-ı esasiye itibariyle ama her bir insan diğer insanlardan farklıdır. Şahsiyet itibariyle, sima itibariyle, konuşma itibariyle, hususiyet iktiza eden özellikleri itibariyle. Dolayısıyla ehad ismi cüzlerde ve hususi şeylerde Allah'ın her bir şeye hususi bir zatiyet vermesinde, vahid ismi külde, küllide ve toplu olan şeylerdeki birlik ifade eden benzerlik cihetlerinde. Her ikisini topladığımız vakit Allah'ın fert ismi müşahede ediliyor, okunuyor. Yani en küçük şeyi halk eden bütün kainatın halıkıdır. Bütün kainatı halk edemeyen en küçük bir şeyi halk edemez ifadesi fert isminin ifadesi ve izahı oluyor. Elhamdülillah. Şimdi üstadımız bir ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Pencerelerde Ela bizikrillahi tetmeinnul kulub. Normalde buna verilen kısa meal kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur diyoruz. Allah'ın zikriyle. Fakat üstadımıza bakın. Buna öyle bir izah getiriyor ki tamamıyla tevhide, Allah'ın birliğine olan imanda kalpler hayat bulur mealini veriyor. Çok tatlı güzel bir izah. Okuyayım. 11. pencere Ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Demek ki Hristiyanların teslis inancını taşıyıp teslis inancına göre tanıdıkları bir Rabbe, bir ilaha yaptıkları zikir kalplerini tam tatmin etmez. Ancak ve ancak tek bir Allah'a, tek bir ilaha, tek bir merciye yönelmekle ve onu hatırlamakla kalpler şifa bulur, devasını o anda bulmuş olur. Yoksa o kalpte devamlı yara hasıl olur, yara hakim olur. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Vahid ve ehad isimlerini tazamun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan fert isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Hapishanede. Üstadımız oturmuş hapishanede tevhidin en yüksek mertebelerini anlatan dersleri telif etmiş. Bu da Allah'ın bir ihsan ve ikramı. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip burada muhtasar yedi işaretle ismi ferdin tecelli azam ile gösterdiği tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 4 tane temel ana maksadı var diyor üstadımız. Birincisi tevhiddir. İkincisi haşirdir. Üçüncüsü nübüvvettir. Dördüncüsü adalet ile ibadettir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in en büyük maksadı tevhid. Üstadımıza soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'in dört maksadından en büyüğü tevhiddir diyoruz ama Kur'an-ı Kerim kaçta kaçı tevhidden bahsediyor? Üstadımız diyor ki Kur'an-ı Kerim'in bir sülüsü tevhidden bahsediyor. Üçte birisi. Risale-i Nur'a bakıyoruz arkadaşlar. Emin olun. Üstadımız Haşr'ı anlatırken bile tevhidi anlatıyor. Hangi mesele anlatırken tevhide? Dolayısıyla yine cilim olarak baktığımız vakit en büyük maksat olarak tevhidi anlatıyor Risale-i Nur. Ama Risale-i Nur'un tamamına baktığımız vakit cilim olarak yine üçte biri tamamıyla Allah'ın birliğini ve tevhidini ne yapıyor? Gözümüze getirip sunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim Risale-i Nur manevi bir tefsiridir. Mukabil olmuş bir aynadır gibi ifadeler boşuna söylenmiş ifadeler değil. Kur'an-ı Kerim hangi meseleye ne kadar ehemmiyet veriyorsa oran olarak bunu bir uzman otursun, güzel bir şekilde incelesin, aynı oranları Risale-i Nur'da bulacaktır. Haşir de öyle. Elhamdülillah. Şimdi burada tabii biz belli bir kısa bir süre içerisinde bu tevhidi belki de birinci işarette ancak halledebileceğiz, anlatabileceğiz inşallah. Birinci işaret, fert ismi azamı azami bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Allah'ın fert ismi. Hem kainatın tamamında bir birlik, hem her bir nevde bir birlik, hem her bir fertte birlik cilvelerini koymuştur. Okuyabilen insanlar en küçük şeyden de Allah'ın varlığını ve birliğini bulmaları gayet kolaydır. Üstadımız vahdiyet içinde ehadiyet tecellisi tabirlerini çok ileride kullanıyor, müşahede etmişiz. Vahdiyet içerisinde ehadiyet tecellisi. Şimdi insan kalbi malumunuz belirli bir özelliği kapasitesi var. İnsan aklının da belli bir özelliği kapasitesi var. Her bir insan bütün kainatta Allah'ın birliğini müşahede etmesi belki de mümkün olmayabiliyor. Çünkü bütün kainatın üstüne çıkması lazım ki bütün kainattaki birliği okuyabilsin. Bu ise herkese müyesser olamaz. Peygamberler, peygamberlerin hakki varisleri olan büyük zatlar, büyük ruhlu, ondan sonra kutsi insanlar belki o mertebe çıkabilir. O zaman herkes tevhide yanaşamayacaktı sadece vahidiyet tecellisi olsa. Ama Cenab-ı Hak rahmetiyle kalpler ve akıllar boğulmasın diye, herkes kendi çapında Allah'ın birliğini bulabilsin diye vahidiyet içerisinde ehadiyet tecellisini koymuştur. Neye benziyor? Bütün Türkiye büyüklüğünde büyük bir harita olduğunu farz edelim. Şimdi bu haritanın üzerinde duran bizler, bunun Türkiye olduğunu anlayabiliyor muyuz? Yerimize duruyoruz. Ama birisi var ki diyelim, manen küre-i arz kadar büyümüş, ondan sonra ay kadar yükselmiş bir vaziyette, bu haritanın Türkiye haritası olduğunu bilebilir. Niye? Çünkü oradan sıyrılmış, ruhen onun üstüne çıkmış, artık onu ne yapıyor? Küçük bir şey gibi, unsur gibi görebiliyor. Bu Türkiye'dir diyebiliyor. Ama içinde duran bir insan bunun Türkiye haritası olduğunu anlamayabiliyor. Ama düşünün ki Türkiye haritası içerisinde her bir metrekare içerisinde bir tane Türkiye haritası konmuşsa ama her bir metrekaresinde var. O zaman yerde duran birisi bile aya çıkmamış olsa bile yerinde durduğu vakit o bir metrekare içerisindeki Türkiye haritasını müşahede edip işte burası Türkiye'dir, burası Türkiye haritasıdır diyebilir. Cenab-ı Hak rahmetiyle, ihsanıyla, ikramıyla her bir insan hangi mertebede bulunsa bulunsun onu bulabilecek bir emareyi, bir özelliği koymuştur. Pencereleri açmıştır. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اَيَاتٌ عَلَنَّهُ وَاحِدٌ. Her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine açılan pencereleri Allah koymuştur. Küçük bir sineğe bakın, kainatın umumunda görünen tevhid delillerini müşahede edebilirsiniz. Bir insana bakın, Allah'ın bütün kainata koyduğu tevhid delillerini görebiliyorsunuz. Çünkü şu vücudun bütün azaları bir gayeye müteveccihen çalışması gösteriyor ki bütün bu insan azalarını halk eden zat birdir. Ya, elhamdülillah. Fert ismi azamı, azami bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeye işaret edeceğiz. Birinci sikke, ferdiyet cilvesi. Ferdiyet cilvesi, kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki kainatı tecessüs kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Ferdiyet cilvesi, kainatın umumuna öyle bir özellik vermiş ki tecessüs kabul etmez, bölünmeyi kabul etmez, bir kül hükmüne kainatı getirmiş. Yani bir insan kainatı okusa, şu unsur kainatın cinsinden değildir, öyleyse bunu başka birisi halk etmiştir, yaratmıştır diyemez. Bir yıldızı, bir gezegeni, herhangi bir unsuru birisi çekse, arkasından koca bir kainat gelecektir. Sadece yıldıza takılmayalım. Gelin buraya, herhangi bir unsuru çekin, kainat gelecek. Biraz daha işi küçük hale getirelim. Bir otu alın, çekin, kendisi gelebilir ama gelmediğini farz edelim. Toprağa tutunduğunu farz edelim. Koca kainatı arkasından çekecektir. Çünkü o ot toprağa bağlı. Toprağı halk edemeyen otu halk edemez. Toprak küre arza bağlı. Küre arzı yaratamayan toprağı yaratamaz. Küre arz güneş sistemine bağlı. Güneş sistemini vücuda getiremeyen küre-i arzı oluşturamaz. Güneş sistemi galaksiye bağlı. Onu halk edemeyen bunu yapamaz. Galaksi kainata bağlı. Onu çektiğiniz vakit koca kainat arkasından gelecektir. Biraz daha gözümüzün gördüğü bir şeyi isterseniz nazara verelim. Bir insanın kulağından tutun, 70 trilyonluk hücreden müteşekkil bütün vücut arkasında ne yapacak o adamın? Gelecektir. Saçından tutun, koca bir vücut arkasından gelecektir. Yani hem cisim olarak gelecek, hem de ihtiva ettiği mana itibariyle gelecek. Yani o saçı yapan, kafayı yapandan başkası değildir. O kulağı yapan, vücudun tamamını yapan zattan başkası değildir. Şimdi kainatı nazara veriyor. Ferdiyet cilvesi, kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bölünmeyi kabul etmeyen bir bütündür. Ferdiyet cilvesi kainata böyle bir özellik vermiş. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat, bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. Ya başka bir yerde üstadımız diyor ki bir elmayı bir kişiye hakiki rızık olarak verebilmek bütün kainatın halıkı olmaya mütevakıftır. Başka şekilde olamaz. Bir elmayı aldım. Birisine dedim ki bak bu benim tarafından sana vermiş bir rızıktır. Bunu ben sana veriyorum diyebilmem için benim bahara sahip olmam lazım. Ağaca sahip olabilmem lazım. Unsurlara, havaya, ateşe, suya, toprağa sahip olabilmem lazım. Güneşe sahip olabilmem lazım. İlahir. Kainata sahip olabilmem lazım ki şu elma benimdir ve ben sana bunu hediye ediyorum diyebilmeliyim. Yoksa Allah namına vermek lazım. Allah da ne diyecek? Ben de Allah namına kabul ettim demesi lazım. Onun için insanım diyor ki hem veren Bismillah demeli hem alan Bismillah demeli. Ya. Çünkü ben Allah namına vereceğim öteki de Allah namına alacak. Ya. Arkadaşlar İnsanların gaflet mertebeleri çok farklıdır. Bazı insanlar hakikaten Allah'ı tamamıyla inkar edebiliyor. Bazıları Allah'ı kabul ediyor ama sıfatlarında hata edebiliyor. Bazıları onu da diyelim mesela tam mutlak manada kabul ediyor ama esbaba Cenab-ı Hakk'ın asarını, eserlerini dağıtabiliyor. Onun için üstadımız diyor ki şirkin mertebeleri var. Ya şirkin mertebeleri var. Bir Allah'ı inkar etmek de bir şirk. Bir de Allah muhafaza sen olmasaydın bu iş olmazdı demek de yine haddi zatında nedir? Şirki hafi bile olsa yine şirk kokan bir ifadedir. Benim ineğim şu kadar süt veriyor. Evet biz örf-ü nasta bunları kullanıyoruz. Kullanmamız da belki şey. Ama bilelim ki o sütün hakiki maliki Allah'tır. Şu iş filan adamın eliyle görüldü. Ona teşekkür ederim. Ama şükrümü Allah'a yapmam lazım. İşte onun için gafletin çok mertebeleri olduğunu da üstadımız başka yerlerde ifade ediyor, izah ediyor. O sikke de şudur. Kainatın mevcudatı, kainatın mevcudatı, envaları, en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muamelet eder. Kainatın bütün çarklarına bakın. Hepsi birbirinin imdadına ne yapıyor? Koşturuluyor. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Yani güneş olmazsa başka unsurların vazifeleri sıfıra inecek. Toprak olmazsa güneşin vazifesi hiçe inecek. Su olmazsa başka bir unsurun vazifesi sıfıra inecek. Dolayısıyla bütün mahlukat birbirlerinin vazifelerini ne yapıyor? Tekmil ediyor. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, yardım, öyle birbirinin sualine cevap vermek, isteklerine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak. Ya ne muazzam hakikatler. Üstadımız işi gücü yok sanki oturmuş kainatı okumuş Allah namına. Hem de nerede? Dört duvar arasında, hapishanede, sıkıntılı ve inkıbaz döneminde oturmuş kainatı tesbih gibi eline almış, Allah'ın izniyle okumuş ve okutmuştur. Onun için bir insanın büyüklüğünü anlamak için bu gibi şeylere de bakmak lazım. Masa başında oturmuş, kahvesi yanında, hizmetçileri de götürüp getiriyor ihtiyaçlarını diyelim, öyle değil ki. Ya. Birbirinin imdadına koşmak. Burada bir tane bitki var. Koca denizleri Allah ona musahhar ediyor. Deniz musahhar oldu, ne oldu? Buna bir güneş lazım. Bak güneş de hizmetkar. Onu buharlaştırıyor. Buharlaştı ve bir yere kadar taşındı. Ne oldu ondan sonra? Koca bir rüzgar unsuru lazım buna. Alsın, o otun imdadına koştursun. Bunları yapmak ancak ve ancak hem denizin, hem o otun, hem rüzgarın, hem güneşin halıkı olan zata müyesserdir. Başka hiç kimse buna el atamaz. Allah bazen yağmur göndermiyor ya da bulutu başımıza kadar gönderiyor. Hepimiz böyle baka kalıyoruz. Allah yağdırmadı mı? Yağmaz. Yağdırdı ama durmadı. Allah'tan başka kimse durduramaz. Yağdıran da durduran da Allah'tan başkası olamaz. İşte arkadaşlar her bir hadise ve fiilde Allah'ın varlığını, birliğini okuyabilmek, Allah'ı görebilmek ve neticede şükrümüzü ona hasredebilmek Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği işlerdir. Birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak. Allah taanuk. Birbirine mevcudat ne yapmış? Sarılmış. Değil mi? Mesela hava bütün unsurları ne yapmış böyle? Kucaklamış. Toprak her tarafı sanki kucaklamış. Yani bir ağaca bakın ne kadar unsurlar tarafından sarılmış. İçinde ateş var. İçinden sarmış onu yani. Suyu var ilahir. Yani her bir unsur bütün mevcudatı ne yapmış? Sarıp sarmalamış, kucaklamış. Hem içinden hem dışından. Ya. Şu anda hepimizin içinde ateş var değil mi? Vücut ısısı. Bu çıkarsa hepimizin hayatı bitmiştir. Her bir insanın %70'i diyorlar sudur. Çıksın bakalım. İnsan ne kaldı ki? Dolayısıyla bütün unsurlar birbirlerine ciddi manada yardım ediyor. birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olamaz. Bir insan gözsüz düşünebilir mi? Düşünemez. Kulaksız düşünebilir mi? Düşünemez. Ruhsuz düşünebilir mi? Düşünemez. Kalpsiz düşünebilir mi? İlahir. Madem düşünemiyorsa insanı büyütün, kainat olsun. Kainatın kalbi hükmündeki filan şube, gözü hükmündeki filan şube, kulağı hükmündeki filan şube olmazsa şu kainat olamayacak. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin idaresi bir tek zatta olması lazım ki hepsinin vasfesi ne olsun? Tekmil edilsin. Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutamazsa, bir unsurun dizginini tutan umumunun dizginini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. Havayı tutuyor. Eskiden vardı böyle batı inançlarda. Havanın ayrı bir halıkı var. Toprağın ayrı bir Rabbi var haşa. Suyun ayrı bir idarecisi var. Filan unsurun farklı bir idarecisi var gibi. Eğer böyle olmuş olsaydı bunlar devamlı mücadele içerisinde olacaktı.
Savaşırlardı.
Üstadımız diyor ki hakimiyetin şe'ni istiklal ve infirattır. Hakimiyetin şe'ni istiklal ve infirattır. Bazı sultanlar, bazı padişahlar şefkatli olmalarına rağmen kendilerine ortak olacak kardeşlerini ve çocuklarını ne yapmışlar? Gadren ortadan kaldırmaları gösteriyor ki hakimiyetin en esaslı düsturu istiklal sahibi olmaktır. Bir insanda istiklal duygusu varsa, infirat duygusu varsa, tek ve yekta olma duygusu varsa bu nereden geliyor? Tek olan bir zatın ona verdiği bir duygudur. Dolayısıyla bütün kainatı da birisi idare ediyor. Nereden biliyoruz? Kainattaki nizamdan biliyoruz. Üstadımız diyor ki bir memlekette iki padişah olsa oradaki nizam ve intizam hercümerç olur. Bir şehirde iki vali olsa karışır. Bir köyde iki muhtar olsa iş karışır. Bir köyde iki muhtar olsa iş karışır. Şimdi burada düşünün ki iki ayrı kişi ders okuyor. Şimdi birisi buradan bir şey söylüyor, oradan başka bir şey söylüyor. Ne oldu? İş karıştı. Her şeyde tevhid olacak, her şeyde. Madem ki her şeyde bir tevhid var, öyleyse kainatın idaresinde de mutlak manada bir tevhid var. Onun için Üstadımız diyor ki, rubiyet derecesine gelen bir vahidiyet ve ahadiyet tabirlerini Üstadımız çok yerlerde kullanıyor. Rubiyet derecesinde bir birliği var Allah'ın, rubiyet derecesinde. Yani bir padişah bir ülkeyi idare ediyor ama zahiri bir idare var, zahiri. Harici bir idare var. Kanunlarla idare ediyor. Allah idare ediyor. Rubiyet-i mutlaka derecesinde bir vahidiyetle idare ediyor. Yani hem gözümüzü terbiye ediyor, hem onun idarecisi. Vücudumuzun bütün hücrelerini terbiye ediyor, hem de onun idarecisi. Bütün mahlukatı terbiye ediyor, hem de onların idarecisi. Yani Allah kanunlar vasıtasıyla padişahın insanları idare etmesi gibi değil. Bizzat tecelli ve bizzat hakimiyet ve idare. Onun için Allah'ın birliği derken saltanatında sadece anlaşılmaz. Çok enteresan. Üstadımız diyor ki bazen olur. Sultan bir olur. Saltanatında şeriki olmaz. Ama icraatında onun yardımcıları onun şeriki ortağı sayılırlar. Ama Allah hem saltanatında hem icraatında tektir, yektadır. Hiçbir şey Allah'ın işine karışmaz. Bizzat tecelli ediyor Allah. Ya. Onun için rubiyetinin birliği var, kudretinin birliği var, ilminin birliği var, ila ahir. Kainattan hangi fiiller varsa o fiilin faili Allah'tır. Celle Celaluhu. İkinci sikke zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatem-i hadiyet ve sikke-i vahdaniyet ismi ferdin cilvesiyle görünüyor ki küre-i arzın yüzünde bütün zihayatı bütün efradıyla ve ahval ve şuunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icat etmeyen bir zat icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur. Şu anda dünya üzerindeki faaliyetler. Zeminin yüzünde madeni maddelerin, unsurların ve camidat mahlukatın gayet muntazam fakat gizli sikkelerinden kat-ı nazar. Şimdi bakın madenler zihayatın imdadına gönderilmiş. Hangi madene baksanız, hangi zihayat hayat sahibine yarıyorsa o zihayat ile o madenin halıkının bir olduğunu bize gösterir. Madenlerin ve unsurların birbirlerine olan destekleri, yardımları ikisinin de halıkının bir olduğuna, dizgilerinin bir zatın elinde bulunduğuna işaret ediyor. Üstadımız diyor ki bundan kat-ı nazar. Buna hesaba katmayalım. Peki neye hesaba katalım? Gözümüzün gördüğü şeyler. Yalnız 200 bin hayvanat taifelerinin ve 200 bin nebatat envanın atkı ipleriyle dokunan nakşı şu sikkeye bak ki birden bahar mevsiminde zeminin yüzünde birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temyiz ve tefrik ile gayet hassas bir mizanda her şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz tam vaktinde umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden zemini simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatemi vahdaniyet ve öyle bir sikke-i ehadiyettir ki bütün o mevcudatı birden hiçten icat edip beraber idare etmeyen bir zat rubiyet ve icat cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünkü karışmış olsa o hadsiz geniş muvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavanin-i rubiyetin hüsnü cereyanlarına yine emri ilahiyle suri bir hizmeti var. Küre-i arzın üzerinde bulunan nevler. Bu nevlerin idareleri, iaşeleri, beslenmeleri, ihtiyaç duydukları şeylerin ayaklarına kadar umulmadık yerden gelmesi gösteriyor ki hepsinin idarecisi birdir. Yani olmaz da farz muhal diyelim Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir varlıktan tecellisinin çekilmesi o varlığın bitmesi demektir. Çünkü hakiki eşya esma-i ilahiyedir. Yani şu anda şu kitaba bakın bir zatın alim ismiyle, ilim sıfatıyla vücuda getirdiği bir eserdir. Bunun katibinin ilmini çıkarın, yani buna tecelli etmesin, burada ne kalacak? Beyaz bir kağıt kalacak. Bu beyaz kağıtları bir araya getirmiş, kitap yapmış. Neyle? İrade ve kudretiyle. İrade ve kudretini tecelli ettirmesin, şu kitap namına bir şey kalmaz. Ne maddesi, ne içindeki manasıyla. Demek ki hem alimdir, ilmini tecelli ettirmiş, hem kadirdir, kudretini tecelli ettirmiş, hem mürittir, irade sahibidir, iradesiyle yapmıştır ki şu kitap vücuda gelmiş. Dolayısıyla şu kitabın hakiki hakaykı onun katibinin neydir? Esmasıdır, sıfatlarıdır. Tecelli ettirmediği vakit şu kitap namına bir şey mümkün değildir. Aynı şekilde şu kitabı kaldırın, yerine kainat kitabını koyun. Hangi fiile bakarsanız Allah'ın bir esmasını göreceksiniz. O esmayı kaldırın, o fiil olmaz. O fiil kalktı mı o eser olmaz. Mesela Allah'ın yaratma fiili. Bir mahlukta tecelli etmezse o varlık vücuda gelir mi? Hayır. Allah'ın basir ismi ya da basar sıfatı gözde tecelli etmezse insan görür mü? Hayır. Sem sıfatı ya da semi ismi kulakta tecelli etmezse o insan görür mü? Hayır. Kulak var ama işitme yok. Kudret sıfatını ya da kadir unvanını tecelli ettirmezse şu kulak da olmaz. Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettirdiği esmayı tecelli ettirmediği vakit eser namına, fiil namına, mevcudat namına bir şey kalmaz. Dolayısıyla kainatta, yani küre-i arzda gördüğümüz bütün bu manadaki fiillerin failinin bir zat olması gösteriyor ki halıkları, terbiyecileri birdir. Elhamdülillah. Alakalı sormak istediğiniz varsa daha sorabilirsiniz. Üçüncü sikke, insanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, ya sikke-i ehadiyet, Cenab-ı Hakk'ın cüz'ilerde tecelli ettirdiği birliği, insan yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efradı insaniye birden nazar mütalasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alamet-i farika koymayan ve o küçük yüzde hatiz alamet-i farika bırakmayan bir sebep, bir tek insan yüzündeki hatem-i vahdaniyete icat cihetiyle el uzatamaz. Yani şu simayı kim vücuda getirebilir? Şu simayı, şu yüzü kim halk edebilir? Yani kudret, ondan sonra ilim, irade gibi sıfatları bir tarafa bırakalım. Hazreti Adem'den şimdiye kadar gelen bütün insanların bütün simalarını nazara alıp onlara göre her bir insanın farklı bir şekilde yaratmaya gücü yetmeyen bir zat şu insanın siması ne yapamaz? Yapamaz. Çizemez. İnsanlar mesela bilgisayar yapmışlar. Şöyle bir insanların simalarını farklılaştıralım deseler 1000, 2000, 1 milyon sima yaptılar, durdular. Ama bakın insanlar birbirlerine çok benzeyen ikiz yumurta, aynı şey, yumurta ikizleri var diyelim. Bunları bile arkadaşlar yan yana getirin, yine farklı çok cihetler bulabilirsiniz. Belki biz bir anda ikisini karıştırabiliriz ama anası karıştırmıyor. Ama kendileri birbirini karıştırmıyor, babaları karıştırmıyor onlar. Demek ki alamet-i farikası çoktur yani. Elhamdülillah. İşte burada da bir tevhid var. Bütün insanlık alemini toplayın. İnsanlık alemdeki sadece simanın farklılığı onların halıklarının bir olduğunu ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Ayrıca Allah'ın orada çok delilleri var. Allah'ın çok birlik şeyleri var, tecellileri var. Onları da okudukça müşahede etmemiz mümkündür. Şimdi üstadımız tevhidi anlattığı bir yer var 20. mektupta. Bir iki anekdot okuyalım, bırakalım inşallah. Şimdi üstadımız 20. mektubun başında şöyle bir ifade kullanıyor. Burada 11 tane kelime var. La ilahe illallah bir kelime. Vahdehu, bu da bir kelime. La şerike leh, bu da bir kelime. Lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit gibi şeyler birer kelimedir. 11 kelimesi olan bir cümle-i tevhidiye. Üstadımız diyor ki sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Bir rivayet-i sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Şimdi buradan hemen bir okuyalım. Sadece 2-3 yer okuyacağım izninizle. Lehul mülk. Biz tefsir ediyoruz. Lehul mülk ne demek? Mülk ancak ve ancak onundur. Allah'ındır. İnsanımıza bakın. Yani ferşten arşa. En küçük varlıktan en büyük varlığa kadar. Seradan Süreyya'ya. Zerrattan seyyarata. Atomlardan gezegenlere. Ezelden ebede kadar. Her bir mevcut, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Başka kimsenin mülkü oldu mu, kaldı mı? Bitti. Nedir? Bir de okuyayım. Ferşten arşa, seradan Süreyya'ya, zerrattan seyyarata, ezelden ebede kadar her bir mevcut, semavat ve arz, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Benim evim diye bir şey kaldı mı? Sen kimin mülkesin? Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur. Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur. Ya. Enteresan. Mahşer kurulmadan evvel, kıyamet koptuktan sonra bütün mevcudatı Cenab-ı Hak daire-i kudretten daire-i ilme atacak diye Üstadımız 15. mektupta izah ediyor. Bütün mevcudatı Allah daire-i kudretten daire-i ilme gönderecek. Ama o kadar hızlı bir şekilde gidiş gelecek ki, gidiş geliş olacak ki mevcudat gidiş gelişlerinden haberdar olmayacak diyor Üstadımız. Daha çok enteresan. O esnada Cenab-ı Hak o daire-i ilimde olan mevcudata sesleniyor. Limenül mülkül yavm. Bugün mülk kimin? Mülk sahibi hiç kimse yok ya. Malikiyet iddia eden hiç kimse yok. Kendisi de yok. Malik olduğunu zannettiği mülk de yok. Ya. Ve Cenab-ı Hak cevap veriyor ne? Lillahil vahidil kahhar. Ancak ve ancak vahid ve kahhar olan Allah'ındır bütün mülk. İşte lehul mülk onu ne yapıyor? İfade ediyor. Bir tane daha böyle bir okuyalım. Hakikaten çok dehşetli ifadeler bunlar.
Askerde evet, askere silah veriyor, şey veriyor. Askerin silahını silahına sahip olmak zorunda.
Mesela.
Herkes silahına sahip olsun. Evet. Silah senin. Ama teyze olup gideyken bırakıyorsun.
Allah razı olsun.
Dünyadaki cihazat da bizim. Askerlik sırasında Allah'ın bize verdiği ama geçiyor bak verdiği işte.
Silahların evinde.
Sahiplendiğimiz zaten.
Ya.
Silahlarımız.
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani askerlikten ayrılırken elbisemizi bıraktığımız gibi,
evet,
potinlerimizi bıraktığımız gibi, kepimizi bıraktığımız gibi biz de inşallah kabristanda kepimizi, kafamızı bırakacağız. Ondan sonra elbisemizi, vücudumuzu bırakacağız. Potinlerimiz hükmündeki ayakkabılarımız da bırakacağız. Cenab-ı Hak o günümüze yardımcımız olsun.
Amin.
Kemal abi. Lehul hamd. Bakın lehul hamd. Hamd ve medih. Ancak ona mahsustur. Şimdi üstadımızın ifadesine bakın. Yani bütün mevcudatta sebebi medih ve sena olan kemalat onundur. Ne kadar kemalat varsa, ne kadar methedilmeye, övülmeye layık sıfatlar varsa ancak ve ancak onundur, Allah'ındır. Öyleyse hamd dahi, medih ve sena dahi, takdir dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek methu sena ona aittir. Şimdi ben oturuyorum diyorum ki ya filan adam ne mükemmel Kur'an okudu. Methettiğim o Kur'an okuyan zatın bütün özelliklerini Allah verdiği için dolayısıyla Allah'a methediyorum. Eğer bilerek Allah'a methetmek için bunu söylüyorsam sevap kazanıyorum. Ama şuursuz bir şekilde sebeplere takılıp onları methediyorsam Allah'ı da hiç hatıra getirmeyip gafletle söylüyorsam yine o medih ve sena sahibini buluyor, Allah'ı buluyor ama ben kendim istifade edemiyorum. Elhamdülillah. Ben de okuyalım. Altıncı kelime yuhyi. Yani hayatı veren yalnız odur. Hayatı Allah'tan başka kimse yaratamaz. Hayat öyle bir cevher ki şu kainatta olmayan unsurdur. Şu kainatta camit şeyler hayatı vücuda getirecek, hayata sebep olacak özellikle değildir. Bütün elementleri toplayın. Bir araya getirin. Bir sineğin hayatı bir karıncanın hayatını orada teşekkür ettiremezsiniz. Allah camit zerrelerden, camit unsurlardan, elementlerden hayat dediğimiz cevheri, unsuru yaratıyor. İşte yuhyi o ifadeyi bize ne yapıyor? Kazandırıyor. Hayat, hayatı veren yalnız odur. Öyleyse her şeyin halıkı dahi yalnız odur. Çünkü arkadaşlar hayat kainatın merkezidir. Her şey hayata göre tanzim edilmiş. Hayat cevheri kiminse bütün kainatta hayat için yaratılan şeylerin sahibi de odur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, hulasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın halkı da odur. Hayatı veren elbette odur. Hayy-i kayyumdur. Son şeyde okuyalım. 9. kelime bırakalım inşallah. 9. kelime biyedihil hayr. Hayır ancak onun elindedir. Benim elimle birisine hayır gelmişse yine sahibi Allah'tır. İşte arkadaşlar, gafletin çok mertebeleri var derken buraya kadar çıkacağız. Her şey mutlak manada Allah'ın elindedir. Allah dilemeyince hiç kimse bir şey dileyemez. Allah vermeyince hiç kimse verme kudretine sahip olamaz. Allah veriyor ki sebep de veriyor. Allah meyveyi halkediyor ki ağaç da bize sunuyor. Allah sütü yaratıyor ki inek vasıtasıyla bize geliyor. Allah sütü yaratamazsa inek hangi kuvvetiyle, kudretiyle, ilmiyle yapabilecek ki?
Haddine mi düşmüş?
Ya haddine mi düşmüş? Allah elmayı yaratmazsa ağaç o aciz haliyle, o cahil haliyle o elmayı yapması mümkün mü? Haddine mi düşmüş? Ya bütün sebepler böyle. Ağaç neyse insan da ondan farklı değildir arkadaşlar. Biyedil hayr, yani bütün hayrat onun elinde. Bütün hasenat onun defterinde. Bütün ihsanat onun hazinesindedir. Ya. Çekirdeği Allah açıyor, tonlarca meyve süzüyor bize. Bütün güzellikler, bütün ihsanlar Allah'ın hazinesindedir. O küçük çekirdek daralmaz ki. Allah kendisine mahsus anahtarı ne yapıyor? Biyedihi makalidü külli şey kaidesiyle kendisine mahsus anahtarla açıyor. Koca bir ağaç yapıyor. O ağacı da açıyor. Koca hazineleri ne yapıyor? Onun içinden bize imdadımıza koşturuyor. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli. Ya birbirimizden değil. Sebeplerden değil. Mevcudattan, mahlukattan değil. Hayır isteyen ondan istemeli. İyilik arzu eden ona yalvarmalı. İşte dua. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? İyilik arzu eden var mı? Evet. Elini açacak, ancak ve ancak Allah'a yalvaracak. Çünkü her şeyin dizgini onun elindedir. Çünkü sultanı kainat odur. Ondan başkası değildir. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع الصلوات